Ayrım 13, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 141. Polar Sanders'ın bunu soracağını tahmin ediyordu ve nasıl cevap vereceği konusunda tedirgindi. Holman'ın izini bulup tutukladıklarında Sanders da ekipteydi. Holman yakalandığında onların saygısını kazanmış olsa da Times ona kahraman haydut adını verdiğinde ajanların çoğu sinirlenmişti. Ekip arasında yanık teni, Tommy Bahama tişörtleri ve röfleleri nedeniyle Holman'a plaj haydudu adı verilmişti. Banka soyguncuları birer kahraman değildi. Pollard, bir iş aldım, iki çocuk yetiştirmek pahalıya mal oluyor dedi. Pollard yalan söylemek istemiyordu ama başka bir çare de bulamamıştı ve bunun tamamı yalan değildi, neredeyse gerçekti. Sanders ilk donatını bitirip ikincisine başladı. ''Nerede çalışıyorsun?'' ''Özel bir iş, banka güvenliği gibi bir şey.'' Sanders başıyla onayladı. İşten ayrılan ajanlar genellikle güvenlik şirketleri veya küçük banka zincirlerinde çalışırlardı. Pollard, ''Neyse, LAPD'nin hala olay üzerinde çalıştığını söylediler. Bu konuda bir bilgin var mı?'' dedi. ''Hayır, neden hala çalışsınlar ki?'' ''Ben de bunu bana senin açıklayabileceğini umuyordum.'' ''Çalışmıyoruz, çalışmıyorlar. Kapanmış bir olay.'' ''Emin misin?'' ''Niye sürdürsünler? Onları enseledik. Marchenko ve Parsons'ın bankaların içinde veya dışında suç ortakları yoktu. Bu olayı biz soruşturuyoruz, yani soruşturduk. Onun için biliyoruz. Karıştığına dair herhangi bir yanıt yoktu. O nedenle de soruşturmayı sürdürmek için bir sebep yoktu. LAPD bunu biliyor.'' Pollard yine Holman'la yaptığı konuşmayı düşündü. ''Marchenko ve Parsons'ın Freaktown çetesiyle bir bağlantısı var mıydı?'' ''Hayır, böyle bir şey hiç ortaya çıkmadı.'' ''Frogtown dışında herhangi bir çete?'' Sanders baş parmağı ve işaret parmağını birleştirerek donutunu çimdikledi ve geri kalan parmaklarındaki parçacıkları ayıkladı. ''Marchenko'nun annesini, ev sahiplerini, postacılarını, sık sık gittikleri videocudaki gerizekalıyı ve oturdukları binadaki komşularını sorguladık.'' ''Bu heriflerin arkadaşları veya ortakları yok. Kimseye, hiç kimseye ne iş yaptıklarını söylememişler ve sorguladığımız kişiler onların suç ortakları olmadığından kesinlikle eminler.'' ''Ucuz bir altın kolye ve 2000 dolarlık bir Rolex almak dışında parayı harcamamışlar. Ne gösterişli arabalar, ne elmas yüzükler, çöplükte yaşamışlar.'' ''Bir miktar harcamış olmalılar. 900 bin dolar buldunuz.'' 900 bin dolar büyük bir meblağdı ama Marchenko ve Parsons 12 kasayı soymuşlardı. Pollard, Stern'in yerinde yazıları okurken hesaplamıştı. Veznedarların çekmecelerinde en fazla birkaç bin dolar birikebilirdi. Ama bir ana kasada 2 veya 300 bin dolar, bazen daha da fazlası olabilirdi. Eğer Marchenko ve Parsons soydukları 12 kasanın her birinden 300 bin dolar kaldırmış olsalardı, bu 3.6 milyon ederdi. Demek ki 2.5 milyon eksikti. Pollard bir gecede striptizcilere ve kucak dansçılarına 20 bin dolar harcayan bir hırsızı ve soygunlarının ardından kiralık jetlerle, kokainle ve fahişelerle 200 bin dolarlık bir alem yapan Orta Amerikalı bir gangsteri yakalamış olduğu için bunun pek de alışılmadık bir durum olmadığını düşünüyordu. Marchenko ve Parsons'ın kaybolan parayı çarçur ettiklerini tahmin ediyordu. Sanders, hayır, paraları çarçur etmemişlerdi, saklamışlardı. Bulduğumuz o 900 bin manyak bir olaydı. Parsons paralardan bir yatak yapmıştı. O yatakta uyumaktan ve mastürbasyon yapmaktan hoşlanıyordu. Çaldıkları rakam ne kadardı? 16.2 milyon, eksi 900. Pollard ıslık çaldı. Tanrım, çok büyük bir rakam. O parayla ne yapmışlar? Sanders gözünün ucuyla kalan donutlara baktı ama kutuyu kapadı. Satın aldıkları şeylerin, mevduatların, para transferlerinin, hediyelerinin kanıtlarını bulamadık. Hiçbir şey. Ne bir fatura ne de göze çarpan bir harcama. Bütün sene telefonlarını dinledik, aradıkları herkesi sorguladık, hiçbir şeyi bulamadık. Şu yaşlı kadını, Marchenko'nun annesini sorguya çektik. Tanrım, ne kadar iğrenç bir kaltaktı. Ukraynalı mıydı ne? Leeds onun olaylardan haberdar olduğundan emindi ama ne oldu biliyor musun? Kadını günün sonunda serbest bıraktık. İlaç alacak parası bile yoktu. Heriflerin parayı ne yaptıklarını bilmiyoruz. Büyük bir olasılıkla bir yere gizlemişlerdi. Yani olayı kapattınız mı? Elbette biz elimizden geleni yaptık. Ekibin görevi banka soyguncularını yakalamaktı. Belli bir suçun sahibi yakalandığında ekip eksik olan parayı bulmaya çalışır ama dikkatleri eninde sonunda hala banka soyan diğer 50 veya 60 serseriye yönelirdi. Olası bir suç ortağının varlığı su yüzüne çıkmadıkça Pollard kayıp olan parayı bulmanın bankanın sigortacılarına kalacağını bilirdi. "Belki LAPD olayı hala inceliyordur," dedi. "Hayır, olayın her aşamasında özel hırsızlık birimiyle beraberdik ve hep birlikte duvara çarptık. Dava kapandı. Bankalar araştırma yapmak için birlik oluşturmuş olabilirler ama benim haberim yok. İstersen öğrenebilirim."
"Evet, bu harika olur."
Pollard seçeneklerini düşündü. Sanders davanın kapandığını söylüyorsa o zaman olay kapanmıştı. Ama Holman'ın oğlu karısına olay üzerinde çalıştığını söylemişti. Pollard LAPD'nin kayıp parayla ilgili bir ipucu elde edip etmediğini merak etti. "Dinle, LAPD'nin bu konuyla ilgili raporlarının birer kopyasını alabilir misin?"
"Bilmiyorum, belki.
Onların tanık listesini görmek istiyorum. Sizinkine de, o kişilerle konuşabilirim."
Sanders duraksadı ama ofisin boş olup olmadığını görmek için birdenbire ayağa kalktı, saatine baktı.
"Lise beni öldürecek, gitmek zorundayım."
"Ya şu liste?"
"Lise bunu duymasa iyi olur, yoksa beni mahveder."
"Bundan daha iyisini de biliyorsun."
"Sana fakslarım."
Pollard Sanders'la birlikte binadan çıkıp arabasına gitti. Saat 2'ye çeyrek vardı. Annesi odalarını temizlemeleri için oğlanları çalıştırıyor olmalıydı ve gün henüz bitmemişti. Pollard'ın öğrenmek istediklerini nasıl öğrenebileceğine dair bir fikri vardı ama bunun için Holman'ın yardımı gerekliydi. Holman'ın numarasını zarfın üzerinde buldu ve telefon etti.
18. Kısım.
Holman, ajan Pollard'dan ayrıldıktan sonra Highlander'ına döndü ve Mercury'ye ne olduğunu söylemek için Perry'i aradı.
"Birkaç adam arabanı getirecekler, ara sokağa bırakacaklar."
"Dur bir dakika, serserinin birinin arabamı kullanmasına izin mi verdin? Neden böyle bir şey yaptın?"
"Yeni bir arabam var Perry, yoksa arabanı nasıl yollayabilirdim?"
"O piç ceza yemese iyi olur, yerse sana ödetirim."
"Cep telefonum da var, sana numarasını vereyim."
"Neden? Kahrolası arkadaşlarından biri arabamı çaldığını söylemek için beni arasın diye mi?"
Holman ona numarayı verdikten sonra telefonu kapattı. Perry onu yoruyordu. Holman öğle yemeği yiyebileceği bir yer bulmak için Westwood'da dolaştı. Gördüğü restoranların çoğu şık yerlerdi. Holman, ajan Pollard'la buluştuğundan beri görünüşünden utanıyordu. Kıyafetlerini ütülemiş olsa bile kalitesiz gözüktüklerinin farkındaydı. Giysileri modanın 10 yıl gerisinde kalmış, hapishane parasıyla ikinci el eşyalar satan dükkanlardan alınmış hapishane giysileriydi. Holman Gap mağazasının önünde durdu ve ellerinde büyük Gap torbalarıyla içeri giren, dışarı çıkan çocukları seyretti. Belki kendisine yeni bir blue jean ve birkaç tişört alabilirdi. Ama Chee'nin parasını kıyafetlere harcamaktan rahatsız olacağı için kendisine bu işe kalkışmamasını söyledi. Bir blok ilerideki sokak satıcısından 9 dolara bir Ray-Ban Wayfarer satın aldı. Gözlüklerle görüntüsünden hoşnut kaldı ama iki blok yürüdüğünde banka soyarken de aynı gözlükleri taktığı aklına geldi. Holman, UCLA'nin giriş kapısının karşısındaki sokakta bir Burger King buldu. Bir Whopper ve patates kızartması alarak masalardan birine oturup cep telefonunun kullanma kılavuzunu okumaya başladı. Sesli mesajları ayarladı. Tam cebinde sakladığı numaraları telefonun hafızasına kaydediyordu ki telefonu çaldı. Holman önce yanlış bir düğmeye bastığı için telefonun çaldığını zannetti. Sonra da birinin kendisini aradığını fark etti. Evet tuşuna basarak cevap vereceğini hatırlaması bir an sürdü. "Alo," dedi.
"Holman, ben Catherine Pollard. Sana bir sorum var."
"Tamam, tabii."
"Fowler'ın dul eşiyle tanıştın ya da konuştun mu?"
"Evet, cenazede karşılaşmıştık."
"Güzel, onu ziyaret edeceğiz."
"Şimdi mi?"
"Evet, şimdi boş vaktim var. Onun için şimdi gitsek iyi olur. Benimle yine Westwood'da buluşmanı istiyorum."
"Wayburn'un hemen güneyinde, Broxton'da. Yanında otopark olan ve gerilim kitapları satan bir yer var. Arabayı ben kullanacağım."
"Tamam, tabii ama onu görmeye neden gidiyoruz? Bir şey mi buldun?"
İki kişiye LAPD'nin soruşturmayı sürdürüp sürdürmediğini sordum ama ikisi de inkar ettiler. Bir şeyler döndüğünü düşünüyorum. Bayan Fowler bize anlatabilir.
Fowler'ın karısının bildiğini nereden çıkarttın?
Oğlun karısına söylememiş miydi?
Bu kavramın sadeliği Holman'ı etkiledi. Onu arayalım mı ya evde değilse?
Onları asla aramazsın Holman. Aradığında daima hayır derler. Şansımızı deneyeceğiz. Westwood'a gelmen ne kadar sürer?
Zaten oradayım.
O zaman 5 dakikaya kadar görüşürüz.
Holman Gap'ten yeni giysiler almadığına pişman olarak telefonu kapadı.
Holman otoparktan çıktığında Pollard kitapçının önünde camları kapalı motoru çalışır halde mavi bir Subaru'nun içinde beklemekteydi. Araba birkaç yaşındaydı ve yıkanması lazımdı.
Holman, tanrım beni gerçekten çok çabuk geri getirttin dedi.
Pollard kaldırımdan uzaklaştı.
Evet teşekkürler, şimdi dinle. Bu kadından öğreneceğimiz 3 şey var. Kocası Marchenko ve Parsons'la ilgili bir soruşturmaya mı katılıyordu? O gece oğlunla ve diğerleriyle buluşma nedenini ve ne yapacaklarını söylemiş miydi? Veya bu konuşmalar sırasında veya herhangi bir anda Marchenko ve Parsons'ın Frogtown çetesiyle ya da başka bir çeteyle ilgilerinin olup olmadığından bahsetmiş miydi?
Bunlar bize öğrenmek istediklerimizi söyleyecektir.
Holman dikkatle Pollard'a baktı.
Phoebe'deyken de böyle miydin?
Oraya Phoebe deme Holman. Ben Phoebe diyebilirim ama senin ağzından bu tür bir saygısızlık duymak istemem.
Holman bakışlarını pencerenin dışına çevirdi. Yemeğini ağzı açık çiğnediği için elinde tokat yemiş bir çocuk gibi hissetmişti kendisini.
Pollard, surat asmak yok. Suratını asma Holman. Hızlı davranıyorum çünkü öğrenmemiz gereken çok şey var ve benim fazla zamanım yok. Sen bana başvurmuştun, hatırlıyor musun?
Evet, özür dilerim.
Tamam, Bayan Fowler Canoga Park'ta oturuyor. Eğer trafiğe takılmazsak 20 dakikada orada oluruz.
Holman tedirgindi ama bir yandan da Pollard'ın kumandayı ele almasından ve harekete geçmesinden memnundu. Bunu onun deneyiminin ve profesyonelliğinin bir göstergesi olarak algıladı.
Peki arkadaşların davanın kapandığını söyledilerse neden bir şeylerin devam ettiğini düşünüyorsun?
Pollard devriye gezen bir savaş uçağı pilotu gibi başını döndürdü ve gazı kökleyerek Subaru'yu 405 numaralı karayoluna çıkardı. Holman onu her zaman böyle kullanıp kullanmadığını merak etti ama kendine hakim oldu.
Pollard, parayı asla bulamadılar dedi.
Gazeteler Marchenko'nun evinde 900 bin dolar bulunduğunu yazmışlardı.
Bu çok önemsiz bir miktar. Adamlar soygunlarından 16 milyondan fazla para kaldırmışlar. Bu para kayıp.
Holman Pollard'a baktı. Bu çok büyük bir para.
Evet.
Vay canına.
Evet.
Paraya ne olmuş?
Hiç kimse bilmiyor.
405'te Westwood'un dışından Sepulveda geçidine yöneldiler. Holman şehri görmek için koltuğunda döndü. Görebildiği kadar şehir kendisinden uzaklaşıyordu.
Bütün o para dışarıda mı dedi?
Kadına o paradan bahsetme Holman, olur mu? Eğer kadın bahsederse bir şey öğrenmiş oluruz. Ama burada asıl mesele kadının ne bildiğini öğrenmek istediğimiz. Onun aklına bazı fikirler sokmak istemeyiz. Buna tanığı işe bulaştırmak denir.
Holman hala 16 milyon doları düşünüyordu. Onun tek seferde çaldığı en büyük miktar 3127 dolardı. 9 soygunundan elde ettiği toplam rakam 18.942 dolardı.
Sence parayı arıyorlar mıdır?
Parayı bulmak LAPD'nin görevi değil ama çalıntı parayı bilerek alan veya Marchenko ve Parsons adına onu saklayan ya da parayı sahiplenen birine dair ellerinde bir ipucu varsa,
evet, o zaman soruşturma başlatmak onların görevidir.
Dağların kuzeyinden Ventura kavşağına doğru hızla yol alıyorlardı. San Fernando Vadisi önlerinde doğuya, batıya ve kuzeyde Santa Susana dağlarına doğru uzanıyordu. Binalarla ve insanlarla dolu düz ve harika bir vadiydi. Holman hala parayı düşünüyordu. 16 milyon doları zihninden atamıyordu. Herhangi bir yerde olabilirdi.
Holman, parayı bulmaya çalışıyorlardır. Bu kadar paranın kaybolmasına göz yumamazsın dedi.
Pollard güldü.
Holman, ne kadar para kaybettiğimize inanamazsın. Senin gibi canlı yakaladıklarımız değil. Bir adamı yakalarsın, anlaşmaya çalışarak paradan vazgeçer. Ama Marchenko ve Parsons gibi ölü ele geçen adamlar, şurada 1 milyon 200 bin, orada 500 bin gider ve hiç kimse bulamaz. Zaten hiç kimse de ihbarda bulunmaz.
Holman Pollard'a baktı. Pollard gülümsüyordu. Bu delilik, bunu hiç düşünmemiştim.
Bankalar bu tür kayıpların gazetelerde yer almasını istemezler. Bu yalnızca daha çok sayıda serseriyi banka soymaya teşvik eder. Her neyse dinle. Bir arkadaşım LAPD'nin bu konuyla ilgili raporlarını alacak. Raporlar elimize ulaşır ulaşmaz neyin ne olduğunu ve kimi arayacağımızı bileceğiz. Bu konuda endişelenme. Bu arada bakalım bu kadından neler öğrenebileceğiz. Tüm umudumuz Fowler'ın kadına bir şey anlatmış olması.
Holman başıyla onayladı ama cevap vermedi. Gözünün önünden kayarak geçen vadiyi seyretti. Dağlara kadar uzanan uzaktaki kanyonlar ve gölgelerle kesilen arazileri kaplayan bina ve ev yığınları. Bazı insanlar 16 milyon dolar için her şeyi yaparlardı. 4 polisi öldürmek bunun yanında hiç kalırdı.
Fowler'ların yanları sıvalı damları birbirlerinden farklı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan küçük bahçe patlamasına tipik bir örnek olarak bahçesi küçük birbirlerine benzeyen evlerden oluşan bir sitede küçük bir evleri vardı. Bahçelerin çoğunu yaşlı portakal ağaçları süslüyordu. Ağaçlar o kadar yaşlıydılar ki gövdeleri kararmış ve çarpılmıştı. Holman arazinin bir zamanlar portakal ağaçlarıyla dolu olduğunu tahmin etti. Ağaçlar evlerden yaşlıydı. Kapıyı Jackie Fowler açtı ama Holman'ın törende gördüğü kadının kaba bir versiyonu gibiydi. Makyajsız yüzü sarkık, cildi kızarık ve bakışları sertti. Holman'a onu rahatsız eden, onaylamayan bir tavırla baktı. Holman keşke arasaydık diye düşündü. Ben Max Holman, Bayan Fowler, Richard Holman'ın babası, anma töreninde karşılaşmıştık. Pollard ufak papatya buketini uzattı. Canoga Park'a vardıklarında Vons Market'tan almıştı. Adım Catherine Pollard, Bayan Fowler, kaybınızdan dolayı son derece üzgünüm. Jackie Fowler ne olduklarını idrak etmeden çiçekleri alıp Holman'a baktı. Ah evet doğru, siz de oğlunuzu kaybetmiştiniz. Birkaç dakikalığına içeri girmemizin sakıncası var mı Bayan Fowler? Başsağlığı dilemeye gelmiştik ve eğer biraz zamanınız varsa Max oğlu hakkında sizinle konuşmak istiyor. Holman Pollard'a hayran oldu. Arabadan kapıya yürürlerken çabuk çabuk konuşan çılgın sürücünün yerini yumuşak sesli, sevecen bakışlı, insana güven veren bir kadın almıştı. Holman Pollard'ın yanında olmasından memnundu. Tek başına olsa ne söyleyeceğini bilemezdi. Bayan Fowler onları temiz, derli toplu salona aldı. Holman kanepenin kenarındaki küçük sehpanın üzerinde duran açılmış kırmızı şarap şişesini fark etti. Kadeh yoktu. Yönlendirmesi için Pollard'a baktı ama o hala Bayan Fowler'la konuşuyordu. ''Pollard sizin için çok zor olmalı, iyi misiniz? Herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı?'' dedi. Biliyorsunuz 4 oğlum var. En büyükleri kararlı bir biçimde polis olmaktan bahsediyor. Ona aklını mı kaçırdın dedim. Ona avukat olmasını söyleyeyim. Bütün parayı avukatlar kazanıyor. Çocuğunuz var mı? 2 oğlum var. Öyleyse siz de bilirsiniz. Bu kulağa korkunç gelebilir ama ben hep ne derdim biliyor musunuz? Eğer Mike ölürse ölüm nedeni milyon dolara sahip sarhoş araba kullanan bir film yıldızının arabasıyla çarpması olsun. En azından o orospu çocuğunu dava edebilirdim. Ama hayır, içine işleyecek kabı olmayan bir boktan Çolo tarafından öldürüldü.
Dipnot. Çolo, çete mensubu, özellikle şehirlerde alt sınıfa mensup Meksikalı.
Holman'a baktı. Bu konuyla ilgilenmeliyiz. Ben, siz, diğer aileler. İmkansızı başarmak olanaksızdır derler ama kim bilebilir. Bir bardak şarap ister misiniz? Ben de günün ilk içkisine başlamak üzereydim.
Hayır, teşekkür ederim ama siz rahatınıza bakın.
Pollard, ben bir kadeh içerim dedi.
Bayan Fowler onlara oturmalarını söyleyip yemek odasına gitti. Masanın üzerinde açılmış ikinci bir şişe duruyordu. Bayan Fowler 2 kadehi doldurduktan sonra salona döndü ve birini Pollard'a uzattı. Holman günün ilk içkisinin çoktan geride kalmış olduğunu anladı.
Jackie Fowler yerine otururken, ''Mike'ı tanır mıydınız? Bu nedenle mi buradasınız?'' diye sordu.
''Hayır bayan, ben oğlumu pek iyi tanımazdım. Burada olma nedenim daha çok oğlum.
Gelinim Richard'in karısı, bana kocanızın Richard'in eğitmeni olduğunu söyledi. Galiba iyi arkadaşmışlar.
Bilmiyorum, biz bu evde iki farklı yaşam sürdürürdük. Siz de polis misiniz?
Hayır bayan.
Hapiste olan siz miydiniz? Cenaze yakınlarından birinin bir mahkum olduğu söylenmişti.
Holman kızardığını hissetti. Pollard'a baktı ama Pollard ona bakmıyordu. Evet bayan, o benim. Memur Holman'ın babası.
Tanrım, önemli bir şey olmuş olmalı. Ne yapmıştınız?
Banka soydum.
Pollard, ben polistim bayan Fowler. Sizi tanımıyorum. Ama bu cinayetler Max'in aklında birçok soru işareti oluşmasına yol açtı. Mesela oğlunun gecenin bir yarısında neden dışarı çıktığı gibi. Mike size bu konuda herhangi bir şey anlatmış mıydı?
Bayan Fowler şarabını yudumlayıp kadehiyle kibirli bir jest yaptı.
Mike daima gecenin bir yarısında dışarı çıkardı. Nadiren evde olurdu.
Pollard dikkatli Holman'a baktı ve konuşma sırasının ona geldiğini ima ederek başını salladı.
Max, neden Jackie'ye gelininin söylediğini anlatmıyorsun o gece gelen telefonu?
Gelinim bana kocanızın aradığını söyledi. Richie evdeymiş ama kocanızdan telefon gelince onunla ve diğerleriyle buluşmak için dışarı çıkmış.
Bayan Fowler omurdandı. Mike'ın beni aramadığı kesin. O gece çalışıyordu. Şimdi olduğu gibi eve gelecekse gelirdi. Beni arama nezaketini göstermezdi.
Bir konu üzerinde çalışıyorlarmış gibi izlenime kapıldım.
Bayan Fowler yine homurdanıp biraz daha şarap içti. İçki içiyorlarmış. Mike ayyaştı. Diğer ikisini tanır mıydınız? Melon ve Ash. Mike onların da eğitmeniydi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 152.